Evet sevgili izleyenlerimiz, bir bilim, ayrı zaman bilim ve yaratılış adlı programımızla tekrar evlerinize konuk olmuş durumdayız inşallah. Evren kardeşimiz Çetin ve ben Doktor Cihat Gündoğdu. Bugün size yine hem bilim hem ahir zamanla ilgili bilgiler ve yaratılışa ait deliller anlatacağız Allah'ın İnşallah. İzniyle.
Allah'ın izniyle. Tabii, İnşallah. Evrimciler artık kaçacak hiçbir yerleri yok. Evrimci mantığın, Darwinist kafanın. Dolayısıyla hocamızın vesilesiyle biz her gün Allah'ın yaratma delillerini burada gösteriyoruz, anlatıyoruz izleyenlerimizle, İnşallah. Paylaşıyoruz. Tabii kaçamayacakları o kadar çok detay ve konu var ki. Bunlardan bir tanesiyle hemen başlayalım inşallah. Anne karnındaki bebeğin parmaklarının nasıl oluştuğuyla alakalı bir sunumumuz var. Ona bakalım inşallah. Hı hı. Çünkü çok mucize detaylar. Şimdi evet. İnşallah izleyenlerimiz de görecekler. Anne karnındaki embriyonun kolları ve bacakları 6. haftada görülebilir hale geliyor. Embriyonun gelişimindeki mucizeler zinciri hiç durmaksızın devam eder ve hücreler elleri inşa etmeye başlıyor. Ancak bu hücrelerin bazıları bir süre sonra akıl almaz bir karar verip, bakın çok önemli bir nokta, ve binlerce hücre teker teker kendilerini öldürüyor. Elleri oluşturabilmek için.
Neden?
Şimdi onu görüyoruz. Belirli bir hat üzerinde ölen hücreler parmakların oluşumu için bir kalıp görevi görüyor. Maşallah. Hı hı. Diğer hücreler ölü hücreleri yiyor ve bu bölgelerde boşluklar oluşuyor.
Evet.
Evet. İşte bu boşluklar parmakların arası olmuş oluyor. Parmak arası boşluklarıdır. Böylece parmaklar şekillenir. Parmaklar şekilleniyor. Maşallah. Evet. Hücrelerin insanın menfaati için...
Anne karnındaki gelişme durmaksızın.
Evet, bu videomuz da var. Hücrelerin insanın menfaati için intihar etmeleri dahi tek başına insanın Allah tarafından yaratılmış olduğunun büyük bir delilidir. Şimdi videosu var, onu izleyelim inşallah.
Evet, burada görülüyor zaten parmakların arasının
tabii
nasıl aslında dolu olduğu, yekpare yani böyle yüzgeç şekil diyebileceğimiz
evet.
şekilde
düz bir
tam anlamıyla dolu olması, ama daha sonra bakın burada hücreler apoptozis denen, tıpta yani fizyolojide bu şekilde tanımlanıyor isim olarak, apoptozis denen hücre ölümü, programlı hücre ölümü gerçekleşiyor. Bir grup hücreler kendi içlerinde intihar etme zincir reaksiyonlarını başlatıyorlar.
Evet.
Bu öyle bir şey ki bütün hücrelerin içinde bulunan bir mekanizma aslında, ama yalnızca o arada bulunan, o iki parmağın arasını dolduran hücrelerde bu gerçekleşiyor. Şimdi o hücre nerede olduğunu bir defa nereden bilsin? Üç boyutlu olarak, yani sanki GPS sistemi vardı dünyada, hani biz konum belirleme cihazları vardır ya. O hücre nerede olduğunu, vücudun neresinde olduğunu nereden bilsin? Faydalı mı, zararlı mı olacağını nereden tahmin etsin?
Maşallah.
Yani bunların bilincinde nasıl olabilir ki? Böyle bir şey söz konusu olamaz. Biz bilinçsiz, şuursuz hücrelerden bahsediyoruz. Tabii. Bebeğin zaten şuuru yok. İnşallah. Bebeğin beyni zaten o sırada karar verme şeyine, yetisine sahip değil. Burada Allah'ın yaratması var.
Maşallah.
Yani her şeyi bilen Yüce Rabbimizin yaratmasına şahit oluyoruz burada.
Maşallah. Tabii çok detaylı düşündüğümüzde aslında mesela hücreler embriyonun dış dünyada yürüme ihtiyacı olacağını nereden biliyor? Bacakların oluşumu da bu şekilde oluyor.
Evet.
Yani bunlar tabii ki o hücrelere Allah'ın ilhamı olmuş oluyor inşallah. Ve yaratılışı görmüş oluyoruz. Biz burada bir mucizeyi görmüş oluyoruz. Hı hı. Evet. Tesadüflerle o hücreler intihar edip o parmakları oluşturmuyor.
Evet.
Yani hiçbir soruya cevap veremediği gibi evrimciler bu detaylara zaten hiç cevap veremiyor. Ve kaçacak yerleri de yok dediğimiz gibi.
Evet.
İnşallah. Ben bir ayet okuyayım. Şeytandan Allah'a sığınırım. Onlar ayaktayken, otururken, yan yatarken Allah'ı zikrederler. Ve göklerin ve yerin yaratılışı konusunda düşünürler. Ve derler ki Rabbimiz, sen bunu boşuna yaratmadın. Sen pek yücesin. Bizi ateşin azabından koru.
Evet.
Ali İmran suresi 191. Demek ki müminlerin çok derin, detaylı düşünmesi gerekiyor inşallah. Evet.
Bir evrimci profesör hatta. Hı-hı. Canlı yayında televizyonda şöyle bir ifade kullanmıştı. İşte bakın annemiz ve babamız da bizi yarattı demişti. Yani bu ne kadar saçma bir iddia. Yani iddia da demiyorum. Bir cümle içinde kullanılmış bilişsizce, şuursuzca da demeyeyim. Çünkü orada bir kandırma var artık çünkü. İnsanlar sanki böyleymiş, kendisi de farkında öyle bir şeyin olmadığını.
Mantıksız
dinliyor. Hiçbir insanın ne annesi ne babası yaratır. Yaratma yalnızca Allah'a mahsus.
Maşallah.
Bir anne yumurta hücresini şekillendirmeyi bilmez. Yumurta hücresini de bilmez. Nerede, hangi yumurtalığında nasıl üretildiğini bilmez. Baba da aynı şekilde sperm hücrelerini nasıl şekillendireceğinin haberi bile yoktur. Sperm hücresi şöyle olsun, işte kuyruğu olsun, şu kadar üretilsin. Bunlara kimse karar veremez. Kromozom sayısı 46'dan 23'e insin, yumurta da aynı şekilde. Anne de karar veremez. 46 iken 23'e insin. Çünkü neden? Spermle yumurta birleşecek de işte 23 artı 23 o zaman 46 insan hücreleri için gerekli olan kromozom sayısı oluşsun. Bunlara kimse karar vermiyor.
Maşallah.
Ne de bir anne, annenin kendi rahminde bebek gelişirken o gelişme evrelerine karar verebilir. Hangi hücrenin nerede nasıl özelleşeceğine karar verebilir. Bunu yönetemez. Buna karar veremez. Bak açıkça söylüyoruz bunları.
Maşallah.
Anne yaratmaz, baba yaratmaz. Ancak ve ancak Allah yaratır.
Maşallah.
Bak tek bir ayrıntı gösterdin sen az önceki o sunumunda. Maşallah.
Elhamdülillah.
O hücrelerin bulundukları yer itibariyle bir süre sonra ölmeleri gerektiğine karar veren yine anne değil, yine baba değil. Allah.
Tabii elhamdülillah.
Ve onları o apoptozis denen zincir mekanizmayla beraber zaten yaratmış Allah.
Maşallah.
Bebeğin de bundan haberi yok. Hepimiz dünyaya geldiğimizde parmaklarımızın arası boş olarak görüyoruz. Hiç bir şekilde o unutulmuş değil. Hiçbir şey unutulmamış.
Maşallah.
Kalpsiz olarak doğmuyoruz. Akciğersiz olarak doğmuyoruz. Akciğerin nefes alabilmesi için çok özel proteinler var. Mesela surfaktan denen özel bir protein üretiliyor belli bir aydan sonra. Erken doğum yapanlar bilir, bebekleri küveze konmak zorunda kalıyor hatta böyle durumlarda. O surfaktan denen madde eksik olduğu için, erken doğum olduğu için, zamanından önce bebek doğmuş olduğu için, yani olağan dışı bir durum olduğu için, o maddenin de verilmek durumunda kaldığını herkes bilir, anneler maşallah bilir.
Maşallah.
Bakın her şey zamanında, yeri geldiği zaman, zamanı geldiği zaman hazır olarak üretilmeye başlanıyor bir program dahilinde.
Evet.
Buna hiç kimse karar veremiyor. Yalnızca Allah'ın yaratması var burada. Allah'ın takdiri var. Bu açık bir gerçek.
Maşallah bir ayette Yüce Rabbimiz Vakıa Suresi 62. ayette kolumu şeytandan Allah'a sınırım. Ant olsun diyor Rabbimiz. İlk inşa yaratmayı bildiniz.
Evet.
Ama öğüt alıp düşünmeniz gerekmez mi diyor Cenab-ı Allah. Artık yani herkes biliyor Allah'ın ilk yaratmasını. Allah'ın yarattığını herkes biliyor.
Hı hı.
Yani farklı söylemlere gerek yok. Yani Darwinist kafayla, evrimci kafayla bir açıklamaya gerek yok. Allah yaratıyor. Evet. İlk yaratmayı da biz de Allah'ın izniyle, hocamızın vesilesiyle de paylaşmış oluyoruz izleyenlerimizle.
İnşallah.
Maşallah.
Şimdi ilk yaratmayı tabii ki Allah yaratıyor. Peki şu anda böyle hazır bir sistem vardı, biz o sistem içinde bir döngü halinde devam mı ediyoruz? Hayır. Allah yaratmaya devam ediyor. Şimdi bakın, insan vücudunda şu anda tek 100 trilyon hücre var. 100 trilyon hücrelik bir şeyi düşünün. Bir çoğunluğu düşünün. Karşılığı yok. Yani şu anda bizim tahayyüllerimiz, yani yeryüzündeki tecrübelerimiz dahilinde en fazla 7,5 milyar insan var. 7-7,5 milyar olduğu tahmin ediliyor insan nüfusunun yeryüzündeki. Biz 100 trilyon hücreden bahsediyoruz.
Maşallah.
Bir ordu 1000 kişiden oluşabiliyor, 100 bin kişiden oluşabiliyor. Yani 30 bin, 40 bindir ortalaması zaten. En fazla 100 bin olduğunu varsayalım. 100 bin kişilik bir ordunun nasıl yönetildiği bellidir. Komutan olur, bir işte en başında bulunan bir komutan vardır. Onun emirlerini ilettiği başka alt komutanlar olur. O komutanlar da işte başka subaylara emirlerini iletirler ve bu şekilde ordu yönetilir. Tek bir elden, o komutanın yönetimi dahilinde. 30 bin kişilik, en fazla 100 bin kişilik bir ordu. Değil mi? Ama bu ordunun içinde çeşitli böyle karmaşalar olur mu? İşte bazı düzensizlikler olur, düzeltilir vesaire. İşte çeşitli yaralanmalar olur mu? Çeşitli karışıklıklar olur mu? Olur. Ama bakın 100 trilyon hücrelik bir çoğunluktan bahsediyoruz insan vücudunda. Tek bir insanın vücudundaki.
Maşallah.
Ve 100 trilyon hücre düzenli olarak yönetiliyor mu? Yönetiliyor tabii ki. Kim tarafından? Ben tarafından mı? Sen tarafından mı? Ya da izleyenlerimiz tarafından mı? Hayır. Beyin tarafından mı? Beyin kim ki? Beyin bir defa parmak ucundaki hücrenin nasıl olması gerektiğine karar verecek bir şey değil. Yani ben ona kalbimin kaç dakikada kaç defa atmasına karar vermiyorum. Benim de karar vermiyor. Sistem bu şekilde yaratılmaya devam ediliyor. Tek bir hücrenin içinde dakikada değil, dakikada değil, tek bir saniyede, bakın bir saniye içinde 2000 protein üretiliyor. Düzenli olarak üretilmek zorunda çünkü bunlar aynı zamanda yarı ömürleri var. Parçalanıp yok oluyorlar işleri bitince. Bunlar nano makineler, proteinler. Bunların düzenli olarak üretimi var. İnsülin hormonu mesela, bir de şeker hastası olanlar düzenli olarak üretilmek zorunda. Üretilmediği bir saat, üretilmediği 3 saat, 4 saat, 5 saat ölüm demektir.
İnşallah.
Şeker hücrelere girmeyeceği için şeker komasına girer insan ve ölür. Bakın tek bir proteinin ne kadar elzem olduğunu, varlığının şart olduğunu görmek açısından verdim bu örneği.
Maşallah.
İnsan Allah'ın yaratmasıyla an be an tekrar tekrar yaratılıyor zaten. Bu kadar hücrenin, yalnızca bir insanda 100 trilyon hücre var. 7 milyar insanın her birinin 100 trilyon hücreye sahip olduğunu düşünelim aynı zamanda. 7 milyar çarpı 100 trilyon, böyle bir rakam yok zaten pratikte. Onu da geçelim. Bir de hayvanlar var, bir de bitkiler var. Her biri yine hücrelerden oluşuyor. Bakın Allah'ın her yeri nasıl ayakta tutmaya devam ettiğini görmek açısından söylüyorum bu örneği. Allah her an yaratmaya devam ediyor. Bir ayet-i kerimede o her an bir iştedir diye Allah buyuruyor. Şeytandan Allah'a sığınırım. Her an. Yani Allah'ın her yere hakim, yegane güç olduğunu bilmek açısından sonsuz ilimle, sonsuz kuvvetiyle her an yaratmaya devam ettiğini bilelim diye söylüyorum.
İnşallah. Ben bir ayet daha okuyayım. Yunus suresi 34. ayette kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. De ki sizin şirk koştuklarınızdan ilk kez yaratacak, sonra onu iade edecek olan var mı? De ki Allah yaratmayı ilkin başlatır, sonra onu iade eder. Öyleyse nasıl çevriliyorsunuz diyor Cenab-ı Allah. Allah ilk yarattığını, her şeyin ilk yaratıcısı olduğunu söylüyor. Benlik katıyorlar değil mi işte hücreye, bundan oldu diyorlar. Hayır, Allah diyor ki ben yarattım diyor. İnşallah.
Evet.
Dolayısıyla kaçacak hiçbir yerleri yok.
Evet, Evren Hocam şeyden bahsetti, bebeklerin anne vücudundaki gelişiminden bahsetti.
İnşallah.
Vücut değişikliklerinden, dünyaya uyum sağlamaları için öyle olduğundan bahsettik. Bebekler dünyaya gözlerini açtığı zaman yeni bir hayata uyum sağlamak zorundalar. Bahsettiğimiz gibi bunun da en büyük yardımcı faktörler anne vücudunda gebelik süresince hazırlanan faktörler. Evet. Bunun en büyük örnek de anne sütünün oluşumu.
Evet, anne sütü de harika.
Evet.
Yani üretilmesi yine annenin yönetiminde değil, yine babanın yönetiminde değil.
Evet, çok
rızkı veren yine Allah.
Önemli bir özelliği var. Anne sütü, hani her bebeğin kendi özelliklerine göre anne tarafından ayrı üretilen bir şey. Evet. Hani her bebeğin, her annenin bedeninde oluşan süt kendi çocuğunun özelliklerini taşıyan. İşte onun gerekli sinimlerini karşılayacak bir süt. Hamilelik süresince annenin hormonları tarafından anne sütünün oluşumu hazırlanıyor bahsettiğimiz gibi. Süt üretimi temelde beyindeki ön hipofiz bezi tarafından üretilen prolaktin denilen bir hormona bağlı. Hı hı. Hamilelik süresince bu hormonun faaliyete geçerek süt üretimini başlatması engelleniyor. Bu görevi yapan plasenta tarafından üretilen progesteron ve östrojen adlı hormonlar tabii ki. Ancak plasenta doğumdan sonra atılınca bu iki hormonun düzeyi düşüyor ve bunun üzerine sütün oluşumuna katkıda bulunan prolaktin devreye giriyor. Hormonlar arasındaki bu haberleşme sayesinde anne sütü gibi çok kıymetli bir besin tam bebeğin ihtiyaç duyduğu anda hazır oluyor. Yani tam
doğar
anne sütünü alması gerektiği anda o süt hazır olarak bulunuyor anne vücudunda. Allah sayesinde tabi bu da. Kuşkusuz muazzam bir bilgi bu da. Plasenta vücudun içindeyken son derece hayati görevler üstleniyor. Ancak artık vücut dışına atılması zamanı da geliyor anne sütü hazır olduğu zaman. Bu da insan hayatı için çok önemli bir gelişimi beraberinde getiriyor. İnsanın yaratılış aşamalarında her saniye meydana gelen tüm detaylar birbirini tamamlayan, biri olmazsa diğeri olmayacak olaylar. Elbette ki tüm bunlar her insanın üstün bir kudretle inşa ettiğinin apaçık delilleri. Bizim de bahsettiğimiz gibi. Üstelik bu aşamalar bebek dünyaya geldikten sonra da devam ediyor. Hani sadece bebek anne karnındayken olmuyor. Annedeki süt üretimi de bebeğin beslenme ihtiyaçlarına uygun biçimde artıyor. İlk günlerde 50 gram kadar olan üretim 6. ayda günde 1 litreye kadar yükselebiliyor bebeğin ihtiyacına göre. Anne sütünün formülünü çözmek için çalışan bilim adamları yaptıkları hani bir sürü araştırmaya rağmen buna imkan olmadığını fark ediyorlar. Çünkü standart tipte bir anne sütü yok. Evet. Hani bahsettiğimiz gibi her annenin bedeninde süt kendi çocuğunun ihtiyacına göre üretiliyor ve bu süt bebeği hiçbir dış besinin besleyemeyeceği ölçüde besleniyor.
Evet.
Allah annenin sütündeki antikor, hormon, vitamin ve mineralleri bebeğin ihtiyacına göre ayarlamıştır. Üstün güç sahibi Rabbimiz Allah'ın yarattığı her canlıyı koruyandır. Bir ayette şöyle buyuruyor şeytandan Allah'a sığınırım. De ki o Allah Rahman olan esirgeyen koruyandır. Mülk suresi 29. ayet. Evet hani en ufak bir aksilik olsa ne bileyim progesteron ve östrojen seviyesinde bir değişiklik olsa zamanında olmasa bu değişiklik ya da prolaktin hormonunun azalması veya yükselmesi zamanında olmasa bu süt bebeğin ihtiyacı olduğu zaman da hazırlanmayacak.
Evet.
Bebek ihtiyacı olduğu zaman da bir sütü alamayacak ve yeterli gelişimi sağlayamayacak. Hani bu da müthiş bir düzen maşallah, var yine burada. Evet, maşallah. Yaratılış burada da kendini gösteriyor.
Maşallah.
Şimdi süt bezleri var. Annenin göğsünde. Özellikle yalnızca oraya yerleştirilmiş. Bakın bu başka hiçbir yerinde yok. Özellikle yalnızca oraya yerleştirilmiş. Süt bezleri var. Bu süt bezleri az önce bahsettiğin o proteinler vasıtasıyla süt üretmeye başlayıp sütü depoluyorlar. Ta ki bebek tam doğuma hazır hale geldiği zamana kadar bu sürüyor. Yavaş yavaş süren bir şey bu. Bebek doğduktan sonra da devam edecek. Şimdi şöyle bir şey var. Sütün üretilmiş olması yeterli değil. Sütün aynı zamanda bebeğe sunulması gerekiyor. Yani bırakılması gerekiyor. O bezlerde depolanmış haliyle hiçbir anlam ifade etmez. Annenin göğsü büyüyebilir, şişebilir. Hatta ağrıya sebep olacak hale gelebilir.
Evet.
Ama eğer bırakılmazsa o bezler sütü dışarıya doğru sağma hareketiyle bırakılacak hale getirmezse süt içeride hapsolur kalır. Bakın ne oluyor biliyor musunuz? Bunun için özel bir hormon var. Oksitosin denen bir hormon. Ve bu yalnızca kasların oradaki kasların genişlemesini, bezlerin sütü bırakmasını sağlıyor. Ne zaman üretiliyor biliyor musunuz oksitosin? Bebeğin doğma anında yalnızca üretiliyor. Maşallah. İlk olarak. Çünkü aynı zamanda rahmin kasılmalarıyla beraber ortaya çıkan bir hormon bu. Rahmin kasılmalarını da tabii ki rahatlatıyor. Ve doğum olayı sırasında ortaya çıkıyor ilk olarak oksitosin hormonu. Bakın bebeğin doğma anına tam olarak paralel olarak üretilmeye başlanan bir hormon olması mucizevi. Bebek öncesinde üretilip de dışarıya akmıyor süt.
Evet.
Yani heba olmuyor. Boş yere dışarıya akması bu şekilde önlenmiş oluyor. Yalnızca bebek doğduktan sonra hazır hale gelmiş oluyor anne sütü. Ve rahmi kasılmalarıyla beraber üretilen bir hormon oksitosin. Bebek doğar doğmaz da bu şekilde o kanallar gevşemiş oluyor oksitosin hormonuyla beraber. Ve bebek hemen annesinin göğsünden rahatlıkla süte ulaşmış olabiliyor.
Evet.
Allah'ın bir nimeti, bir rahmeti olarak, rızkı olarak hazır hale gelmiş oluyor. Yoksa oksitosin olmasa istediği kadar göğüsler sütle dolu olsun hiçbir şekilde bebek süte ulaşamaz.
Evet, bahsettik yani doğru zamanda doğru hormonların devreye girmesiyle belli bir düzen çerçevesinde oluyor bütün olaylar.
Maşallah.
En ufak bir aksilik olsa bebek sağlıklı bir şekilde gelişimini sağlayamayacak o zaman. Sütü alamayacak. En önemli besin zaten onun için o dönemde anne sütü. Belli bir yaşa kadar bunu alması gerek. Dışarıdan hiçbir besinle o seviyede yararlı bir besin üretilemediği bilimsel bir gerçek şu anda.
Evet. Tabii. Artı az önce bahsetmiş olduğun gibi bebeğin her gelişme evresinde değişiyor sütün içeriği.
Evet.
Şimdi yeni doğan bir bebek anne karnında tamamen mikropsuz bir ortamda, steril dediğimiz bir ortamda yaşadı. O plasentanın içinde, plasentadan da bahsettin. O kesenin içinde, içi su dolu bir kesenin içinde orada beslendi, büyüdü. Göbek kordonu vasıtasıyla anneden beslendi. Hiçbir mikropla karşılaşmadı o ana kadar. Şimdi bebek doğduğu zaman hiçbir mikropla karşılaşmamış olan, dünyaya yeni gözlerini açmış olan bir organizmadan bahsediyoruz. Bağışıklık sistemi ise mikroplarla karşılaşa gelişen bir sistem. Tecrübe kazanan bir sistem. Mikroplarla hiç karşılaşmayan bir sisteme nasıl yardımcı olunabilir peki? Ne yapılabilir? Bugün biliyoruz mesela aşılar yapılıyor, değil mi? Aşılarla o sistemi, bağışıklık sistemini güçlendirebiliyoruz. Mikroplara karşı hazır hale getirebiliyoruz. Ya da belli antikorları, belli mikroplara karşı belli antikorları, antibiyotik gibi hazır olarak da sunabiliriz, değil mi? Tabii. Bir organizma, bir insan vücuduna. İşte tam anlamıyla bu gerçekleşiyor anne sütünde.
Maşallah.
Maşallah. İlk doğduğu anda kolostrum denen böyle koyu kıvamlı, yeşile yakın koyu kıvamlı bir süt annenin göğüslerinden gelir. Ve bebek bunu ilk olarak emer. Bunu emmesi hazır olarak ortamda karşılaşacağı ilk mikroplara karşı onu koruma amaçlıdır. Ve hazır antikorlar, hazır antibiyotikler içerir. Bakın burada yani süt dediğimiz şey beyazdır, bu yeşil demek. İşte araştırıldığında ortaya çıkan gerçek bu.
Maşallah.
Çünkü içinde özel antikorlar, hazır antibiyotikler var. Ve bebeğe bu sunulmuş oluyor.
Tabii.
Annenin bundan haberi var mı? Yok. Böyle. Babanın haberi var mı bundan? Yok.
Böyle bir şey.
Bebeğin haberi var mı?
Annenin
yok.
Annenin bunu kendi vücudunda isteyerek yapması imkansız.
Tabii. Tabii.
Şeyli, azıcık antikorlu, azıcık böyle daha bebeğin ihtiyaçlarına göre süt üreteyim de bebeğim kendiliğinden gelişsin diye isteyerek
tabii
bunu yapamaz. Hükmedemez vücudundaki hücrelere yani.
Her anne ister değil mi? Bebeği daha sağlıklı olsun.
Ama.
Her anne ister bebeğim daha sağlıklı olsun, hasta olmasın. İşte bak ama burada neyi görmüş oluyoruz? Allah'ın rahmeti nasıl rızıklandırdığı, nasıl koruduğu, rahmet ettiğini görmüş oluyoruz.
Tabii.
Maşallah.
Maşallah. O yüzden mucize karışım anne sütü.
Evet. Evet.
Çünkü hocamın dediği gibi, Cihat hocamın dediği gibi Allah'ın üstün rahmetini görüyoruz biz. Üstün korumasını görüyoruz. Çünkü bakın Cenab-ı Allah ayetinde şeytandan Allah'a sanırım. Allah sizi annelerinizin karnında hiçbir şey bilmezken çıkardı. Ve umulur ki şükredersiniz diye işitme, görme duyularını ve gönüller verdi diyor Cenab-ı
Allah.
Maşallah. Elhamdülillah. Bizim hiçbir şeyden haberimiz yok. Tamamıyla Allah'ın rahmeti ve koruması altında yaratılıyoruz. Tesadüflerle değil, Allah'ın korumasıyla. İnşallah. Dolayısıyla Allah bizden çok şükür şükretmemizi istiyor.
Yalnızca bunu istiyor Allah. Elhamdülillah. Bizden şükretmemizi istiyor.
Ve evet, yani yalnızca şükretmemizi istiyor ve milyarlarca, yani sonsuz detaylar yaratıyor Allah.
Evet.
Şeytandan Allah sanırım Allah'ın nimetlerini genelleme yaparak dahi sayamazsınız diyor,
evet,
Cenab-ı Allah bir ayetinde.
Şimdi mesela biri size bir şey hediye ettiği zaman teşekkür ediyorsunuz. Ama şu anda içinde bulunduğumuz hediye ortamına bakın. Evet. Bebekliğimizde işte antikorlar hazır olarak sunulmuş bize. İşte parmaklarımızın arası o hücreler öldürülmüş, özellikle temizlenmiş. Şu anda doğal olarak rahat bir şekilde nefes alabiliyoruz. Maşallah kalbimiz atıyor. Ayakta durabiliyoruz, ellerimizi kullanabiliyoruz. Bir yerimiz ağrımıyor. Yani şükretmemizin sonu yok. Allah'ın nimetlerini genelleme yaparak dahi sınıflayamazsınız diye ayet-i kerimede Allah bildirmiş durumda.
Maşallah.
Gerçekten de Allah'ın nimetlerini saymakla bitecek gibi değil. Şimdi mesela yine anne sütünden bir ayrıntı daha söyleyeyim size. Bebeğin her ayına göre ihtiyacı olan besinler, gıdalar anne sütünde özel olarak hazırlanıyor. Yani bu bir kompozisyon. Yani oranları özel olarak belirleniyor. Yağ oranı belli, protein oranı belli. Bebeğin hangi ayda olduğuna göre özel olarak üretiliyor. Annenin bundan hangi haberi yok? Anne buna zaten haberi bile olsa, benim şu anda işte protein miktarı biraz daha artsın, bebeğim daha şey olsun veya yağ oranı daha az olsun, daha çok olsun, İşte biraz çok kilolu oldu, biraz kilo vermesi için sütüm biraz daha sulu olsun, böyle bir şey karar veremiyor. Böyle bir şey mevzu bahis değil. Ama Allah özellikle bebeğin ihtiyacına göre bu sütün, bakın her an yaratmaya devam ediyor demiştik ya en başta.
Evet.
İşte böyle oluyor. Bu bir program dahilinde kendi kendine gerçekleşiyor demek çok büyük yanlış. O programı o zaman kim yaptı en basitinden böyle diyen insana? O program kendi kendine mi oluştu? Hayır. Bir program dahilinde, tabii ki program dahilinde. Ama programı zaten Allah belirlemiş ve o programı kusursuz bir şekilde işletmeye devam ediyor.
Evet.
Her an yaratmaya devam ederek. Değil mi? Elhamdülillah.
Elhamdülillah.
Burada övülmesi gereken yalnızca Allah. Onun için elhamdülillah diyoruz.
Evet.
Hamd yalnızca Allah'adır. Övgü yalnızca Allah'adır.
Maşallah.
Maşallah. Ne anneye ne babaya ne de bebeğin kendisine verebiliriz bu ihalen, her an yaratmaya devam etmeyi. Değil mi? Bebeğin bundan zaten haberi yok. Hiç dünyayı zaten gözlerini açamıyor. Körpe bebek. Değil mi? İnşallah. Orada mesela bir örnek veriyorum. Bakın, anne sütündeki o denge, o kompozisyon, yani yağ ve şey oranı, protein oranı biraz bozuk olsa ne olur? İshal olur, bebek ölür. Bunun en güzel örneği inek sütü verilmesi. Herkes bilir, pek çok anne, bütün anneler bilir bunu. Eğer işte benim sütüm az geliyor, bebeğime diyor hazır süt vereyim deyip de inek sütü verenler, bebekleri hemen bağırsakları bozulur bebeklerine. Ve çok ciddi sorunlarla karşılaşırlar. İnek sütü, çünkü bakın o da süt, değil mi? Hayır. Kompozisyonu farklı olduğu için, yağ ve protein oranı farklı olduğu için, bebeğe göre hassas bir şekilde üretilmemiş olduğu için, o sütü kalkıp da bebeğe verirseniz bebeği, yani çok büyük sağlık problemlerine sebep olursunuz. Bakın Allah'ın koruması nasıl, görüyorsunuz değil mi? Her an yaratmaya devam etmesi ve rahmetini sonsuz bir şekilde devam ettirmesi maşallah. İşte burada elhamdülillah tabii ki diyoruz. Övgü yalnızca Allah'a aittir. Allah'a çok şükürler olsun diyoruz.
Maşallah.
Bizi böyle yarattı, böyle dünyaya getirdi, rızıklandırdı diye. Değil mi inşallah?
Maşallah. Elhamdülillah.
Şimdi tabii bunu söyledikten sonra Allah'ın sonsuz nimetlerinden bahsetmek devam edebiliriz tabii ki.
İnşallah.
Ben size başka bir örnek vermek istiyorum. Mesela her şey, dedik, Allah yaratıyor. Her an yaratmaya da devam ediyor. Güzellikleri, ziynetleri de Allah yine yaratıyor. Hani süs eşyalarını da yine Allah yaratıyor. Süs eşyaları kendi kendilerine meydana gelmiyorlar. İncilerden bahsedeceğim. İnci dediğimiz şey, istiridyenin içinde gelişen bir süs eşyası. Yani hanımların çok sevdiği, gerçekten çok estetik bir şey. Onunla ilgili olarak bazı detaylardan bahsetmek istiyorum. Mesela denizin içinde, istiridyelerin içinde gelişiyor bunlar. İnciler. Ve Allah'ın yine insanlar için verdiği bir nimet olarak var bu. Görünümü son derece güzel. Pek çok bitki ve hayvan türü nasıl yaratılmışsa, inci de bu şekilde yaratılıyor yine aynı şekilde. Ve doğadaki her detay insanın zevk duyacağı, lezzet alacağı şekilde var edilmiş.
Evet, inşallah.
Bunlarla birlikte yeryüzünde pek çok süs eşyası da yine Allah'ın yaratmasıyla var. Allah insanların hizmetine bu şekilde sunmuş durumda. İnciler ihtişamlı güzelliklere sahip, aynı zamanda ilginç özelliklere de sahip. Oluşum aşamaları hayranlık uyandırıcı. Genellikle inci midyesi denen ve pek çok türü bulunan istiridyeler incileri üretiyorlar. Ve bu istiridyelerin kabuklarının dirençleri oldukça yüksek, çok sağlamlar. Yani kırmaya kalksanız kıramıyorsunuz. Açılması son derece zor. Özel metallerle açılıyor içi. Bu dış kabukları kalsiyum karbonat esaslı olan bir birleşimden oluşuyor ve birçok düşman içinde caydırıcı özelliğe sahip. Kalsiyum karbonat. Kalsiyum karbonat maddesi aynı zamanda istiridyenin inciyi oluşturmasında da önemli rol oynuyor. Ve inci nasıl oluşuyor? İçine çakıl, kum veya zarar verecek herhangi bir parazit organizma girdiğinde bunlar rahatsız oluyorlar. Ve bu gibi durumda korunma yöntemi olarak bu davetsiz misafiri, kendisini rahatsız eden yabancı maddeyi hemen kaplamaya başlıyor. İzole ediyor ve üzerini sedefle kaplamaya başlıyor. Yani kendisine zarar vermeyecek hali getiriyor. Bakın çok ilginç bir şey. İşte bu safhalar sırasında inci oluşmaya başlıyor. İnci aslında istiridyenin içine girmiş olan, yani midye, inci midyesinin içine girmiş olan yabancı maddenin sedefle, kalsiyum karbonatla yine kaplanmasıyla ortaya çıkan estetik bir şey.
Maşallah.
İncinin istiridyenin bundan haberi yok.
Tabii.
Allah özellikle böyle bir koruma sistemi ile yaratmış inci istiridyeyi.
Maşallah.
Ve içine giren yabancı cisimlerin incilerin oluşması için bir çekirdek görevi görüyorlar. Yabancı cisimler. Yıllar boyunca bu çekirdek madde üstüne ince kalsiyum karbonat katmanları üst üste gelerek kaplanıyor ve nihayetinde ince oluşuyor. Peki sedef nasıl oluşuyor istiridyenin içinde? İç derisindeki katmanlarda sedefi oluşturan iki ana madde var istiridyenin. Bir katmanda inciyi meydana getiren aragonit adı verilen kalsiyum karbonat içerikli bir mineral var. Diğerinde ise incideki bu aragonit maddesini bir arada tutacak olan uhu benzeri konşiolin maddesi var. Yani iki maddeye ihtiyaç var. Biri aragonit, biri de konşiolin. Aragonit yarı şeffaf bir madde olduğu için inciye parlaklık kazandırıyor ve kat be kat üzerine bu aragonit maddesi üretildikçe hem onu bütün katmanları bir arada tutuyor. Bu sedef de bu şekilde çeşitli katmanların üst üste gelerek o incinin gittikçe kalınlaşmasıyla meydana gelen bir süreç. Maşallah.
Maşallah.
Bu iki madde istiridye tarafından üretiliyor mu? Evet, üretiliyor. Sonra bunların bir araya gelip bir toz tanesini kaplayarak inci gibi bir güzelliği oluşturması, yani sonuçta böyle bir süsün ortaya çıkması, bakın bir izolasyon, bir yabancı maddeden korunma. Ama ortaya bir süs eşyası çıkıyor. İnsanların gözüne çarpıcı bir şekilde, çarpıcı güzelliğiyle hoş gelen bir güzellik çıkıyor ortaya. Maşallah. İstiridyenin korunma amaçlı ürettiği inci, insanlar için estetik bir süs eşyası oluvermiş oluyor bu şekilde.
Maşallah.
Bir örnek daha, bakın 150 milyon yıldır istiridyeler bu şekilde incileri üretiyorlar. Kendileri de varlar. İstiridye fosili görüyoruz burada da. 150 milyon yıldır istiridye yine istiridye olarak var. Ve bu üretim, inci üretim ve istiridyelerin hayatı 150 milyon yıldır hiçbir şekilde değişikliğe uğramamış. Ne ileri gitmiş ne geri gelmiş. Ne evrimcilerin iddia ettiği bir ilkelden gelişmişe doğru bir süreç var, ne gelişmişten ilkeye doğru bir süreç var.
Maşallah.
Sabit. Ne evrim var ne gerileme var.
Tabii. Bunca zaman bilim adı altında bize sanki delil sunuyorlarmış gibi, değil mi? Konular anlattı. Evrimci zihniyet. Darwinist evet. Kafa. Baktık ki biz hocamızın vesilesiyle bütün dünya anladı ki evrimin bilimle hiçbir uzaktan yakından alakası yok.
Evet.
Ki sunum devam ediyor herhalde. Evet. Birazdan ben onunla ilgili
bir ayet-i kerime söyleyeceğim. Çünkü İnci'yi neden bahsettik? Çünkü Kur'an-ı Kerim'de İnci'den bahsediliyor. Demek ki dönüp İncinin ne olduğunu araştırmak da Allah'ın dikkat etmiş, bizim dikkatimizi üzerine toplamamızı istediği bir detay. Bir süs eşyasız deyip ondan uzak durmamız gerekmiyor, böyle bir şey yok söz konusu, bir şey değil bu. Bütün ziynetleri Allah müminler için üretiyor. Hem yeryüzünde hem ahirette, cennette inşallah. Ayet-i Kerime'de şeytandan Allah'a sığınırım. Allah şöyle buyuruyor. Rahman suresinde şeytandan Allah'a sığınırım. İkisinden de İnci ve mercan çıkar. İki ayrı denizden bahsediyor Allah. İkisinden de inci ve mercan çıkar. Ayetiyle incilere dikkat çekiyor. Ayrıca Kur'an'da dünyada insanlara bir güzellik olarak sunulan incilerden, cennet süslerinden biri olarak da bahsediliyor. Yani cennette de inciler insanlara, müminlere sunulacağı bildiriliyor. Bir nimet olarak inşallah. O yüzden hem inciyi incelemek, hem o güzelliği, Allah'ın bu güzelliği nasıl yarattığını bilmek, öğrenmekte mutlaka fayda var.
Tabii. Biraz önce dediğim gibi inşallah bilimin, bilim adı altında insanları uyuttular. Çok iyi biliyorlarmış gibi bilimi kullanarak, alet ederek konularını anlattılar. Masallarını anlattılar daha doğrusu. Şimdi biz tabii dünyadaki bilim adamlarına baktığımız zaman şunu görmüş oluyoruz. Allah'ın yaratmasını buluyorlar. Bunlardan birkaç örnek vereceğim. Çoğu zaman paylaşıyoruz izleyenlerimizle. Mesela bunlardan biri Antoni Filip. 15 yaşında ateist olmayı seçmiş bir profesör. Felsefe profesörü. 54 yıllık sürede koyu bir ateizmi savunan, yani koyu olarak savunan bir kişi. Bakın şöyle diyor. Ondan sonra iman ediyor tabi. Allah'ın yaratmasını, mucizelerini görüyor. Diyor ki, ilk canlının cansız maddeden evrimleştiği ve olağanüstü kompleks bir canlıya dönüştüğü iddiasının hiçbir geçerliliği olmadığına kesin bir şekilde kanaat getirdim diyor. Maşallah.
Evet.
Bakın bir örnek daha vereyim. Francis Collins. genom projesinin başkanı, lideri kendisi. Diyor ki, laboratuvarda çalışırken Allah'ı hissettim. Kesinlikle bizden daha büyük bir güç var ve ben ona inanıyorum. DNA'nın şifresini çözmek beni Allah'a biraz daha yakınlaştırdı. Hastalıktan kırılan insanlar gördüm. Bilim onlardan umudunu kesmişti. Ama mucizevi olarak hayata döndüklerini gördüm. Bu da Allah'ın işidir diyor.
Elhamdülillah. Tabii.
Bilim Darwinizme düşmandır bir kere. Yani uzaktan yakından alakası yok.
Bilim anti-Darwinisttir. Allah'ı tesbih etmek için vardır. Allah'ın yaratma sanatını öğrenmek, anlamak, Allah'ın sonsuz gücünü ve bilgisini, sonsuz ilmini takdir etmek için vardır.
Maşallah.
Diğer başka hiçbir şeye hizmet etmez bilim. Ve bilim din tarafından Kur'an'a baktığımızda kullanılan bir araçtır. Allah'ı tanımada, gerektiği gibi gücünü takdir etmede kullanılan bir araç olarak kullanılıyor. Maşallah.
Maşallah.
Şimdi dedik ya, Allah her an bir iştedir dedik. Şimdi hayvanlar hali, insan vücudundan haber verdik. Anlattık detayları. Anne sütünün oluşumu olsun, işte bebeğin anne karnındaki çeşitli özelliklerinden bahsettik. Hayvanlardan da bahsetmiştik. Hayvanlarda bakalım Allah nasıl yaratmaya devam ediyor. Bir videomuz var bunun için. Bir kuşun, bakın Allah nasıl yaratmaya devam ediyor. Kuş mu bunu yapıyor, Allah mı ona ilham ediyor, Allah mı yaratıyor, hep beraber görelim.
Venezuela ormanlarında yaşayan Patu isimli bu kuş bir başka kamuflaj ustasıdır. Kuşun tüyleri ve üstüne konduğu ağacın kabuğu birbirine olağanüstü derecede benzer yaratılmıştır. Şimdi dikkat edelim. Ekranda ağaç kabuğunu ve kuşun tüylerini birlikte görüyorsunuz. Ağaç sol tarafta, kuş sağ tarafta. Kusursuz bir benzerlik. Kuşu ele verebilecek tek ipucu, gagası ve gözleridir. Ancak kuş, üzerindeki deseni kullanmayı çok iyi bilir ve bir tehlike anında rol yapmaya başlar. Gözlerini ve gagasını kapatarak geridir. Artık bir dal parçasından farkı yoktur. Burada olağanüstü bir tasarım daha vardır. Kuş gözlerini kapadığında da göz kapaklarının üzerindeki özel aralıktan etrafını görmeye devam eder. Tehlike uzaklaştığında ise rahatlar ve rol yapmayı bırakır. Peki bu kuş böyle bir rol yapmayı kimden öğrenmiştir? Burada yine karşımıza çıkan gerçek, her şeyi kusursuzca ve örneksiz yaratan Allah'ın sanatıdır.
Evet, maşallah. Kuşa sonuçta şekillendiren yine Allah. Onu ağaca benzer şekilde kamuflaj özelliklerine sahip bir şekilde tüylerini şekillendiren, boyayan, değil mi? Renk veren kuşun kendisi değil.
Tabii.
Kuş demiyor ben işte dur etrafıma uyumlu hale geleyim, kamuflaj yeteneği kazanayım, tüylerim bu renk olsun, etrafa da buraya geldik işte bunu etrafa benzeyeyim diye böyle bir şeye sahip değil. Ne anne bebeği için sütünü üretmeye karar veriyor, şekillendiriyor sütünü. Bebeğin aylarına göre, kaç yaşında olduğuna göre. Ne de o kuş aynı şekilde çevresine göre kendini şekillendirebiliyor, değil mi? Maşallah. Burada yalnızca yine Allah'ın yaratması var.
Maşallah.
Allah ortama uygun şekilde olacak şekilde bir rahmet olarak kuşu yaratmış ve onu dış tehlikelerden korumuş bu şekilde. Ve ona sabit kalmayı, sabit durmayı tehlike anında kaçıp gitmeyi değil, o özelliğini kullanmayı Allah ilham ediyor. Kaçıp gidebilirdi de, yani kanat çırpıp uzaklaşıp gidebilirdi. Hayır, öyle yapmıyor. Sabit olarak bekliyor. Kafasını da uzatıyor. Dal şeklinde.
Onu
maşallah.
Nereden biliyor, değil mi?
Evet, nereden bilsin? Ayna da yok yani görsün yani ortama uyumlu olduğunu bilecek bir şey de yok, bir ortam da yok.
Tabii, maşallah.
Anlayışı da yok kuşun artı.
İnşallah.
Yalnızca Allah'ın ilham ile yaratması var. Maşallah.
Şükür, maşallah. Burada şunu görüyoruz, Allah her canlıyı bulunduğu ortamı en uygun koşullarla yaratıyor. Tabii. Her canlının yani yaşadığı ortamı hangi özelliklere sahip olması gerekiyorsa onları sağlıyor onlara. Örneğin deve kuşları da çölde evet. çok zor ortamlarda olmalarına rağmen çok güçlü bacaklara sahipler ve çok geniş uzun uzaklıkları görebiliyorlar. Uçamamalarına rağmen evet. yani o özellikleri olmamasına rağmen güçlü bacakları sayesinde çok hızlı koşabiliyorlar çöl koşularında. Ya da kartallar çok uzun mesafeleri görerek avlarını avlayabiliyorlar.
Artık zoom hani, yapıyor ya kartal.
Evet, hani
kilometrelerce yukarıdan zoom yapıyor ve yaklaştırıyor cismi ve avını bu şekilde tespit evet, edebiliyor.
Allah'ın her canlıyla ayrı ayrı ilgilendiğini bu yani çok birkaç tane örnek verdim ben ama hani bir sürü canlıda hatta her canlıda ayrı ayrı özellikler olduğunu Allah'ın her canlıyla ayrı ayrı ilgilendiğini hepsinin bulunduğu başım. Ortama göre yarattığını görebiliyoruz.
Allah her canlıda tecelli ediyor elhamdülillah. Bu kuş da bulundu yani yaratıldığı ilk andan itibaren bu özellikleriyle yaratılıyor.
Evet.
Ya biz fosil kayıtlarında bunu görüyoruz. Bir evrimleştiğini görmüyoruz. Yani yavaş gelişmelerle birbirinden evrimleştiğini görmüyoruz. İlk andan itibaren Allah hangi özelliklerle yaratmışsa o özelliklerini devam ettiriyor.
Evet, elhamdülillah.
Dünyanın her yerinde bu böyle.
Tabii.
Yani o bilgiyi nasıl aktarıyor?
Evet.
Değil mi?
Ve yine Kur'an-ı Kerim'de
maşallah.
Yüce Rabbimiz bildiriyor bize. Yani kuşların da tesbih ettiğini bize söylüyor. Demek ki o kuşu orada tesbih ediyor. Allah'ı övüyor. Tesbih etmek, övmek demek. Allah'ı tesbih ediyor, övüyor. Allah'a şükrediyor, hamd ediyor demek ki.
Maşallah.
Yani kendi varlığıyla zaten bir Allah'ın övgüsüne bir işaret olarak var orada kendisi.
İnşallah.
Çok çok ilginçtir. Çeşitli kanallarda, televizyon kanallarında bu tip belgeselleri izliyoruz. Değil mi? Mesela bu görüntü de sonuçta bir belgeselden alınma bir görüntüydü. Şimdi burada nedir olay? Ne anlatılıyor diye baktığınız o belgesellerde. Bakın çok ilginçtir. National Geographic olabiliyor, Discovery Channel olabiliyor. Ya da üzülerek söylüyorum. Yani İslami çevrelere yakın televizyon kanalları da olabiliyor. Üzülerek söylüyorum bunu. Hiç hoş bir durum değil. Hiç hoş bir durum değil. Anlatılıyor bunlar. Bu özellikler anlatılıyor. Sonunda varılması gereken sonuç varılmıyor. Söylenmiyor. Denmiyor ki bakın işte Allah bunu yaratmış. Bu hayvan bunlara kendi başına karar veremez. Bu özellikler, harika özellikler bizi tek bir sonuca götürür. O da yaratılış gerçeği denmiyor.
Evet, bütün özelliklerinden bahsediliyor.
Evet.
Ama hiçbirinin temelinde olan güçten bahsedilmiyor.
Evet. Ne için olduğu, bunun ne anlama geldiği söylenmeden hemen üstü kapalı bir şekilde başka bir şeye geçiliyor. Bu ne demek? Bu gerçeğin saklanması demektir.
Evet, üstü örtülüyor.
Çok büyük bir ayıp değil mi bu? Apaçık bir Allah'ın yaratılış gerçeği burada apaçık dururken bunu ifade etmemek, söylememek ve kaçınmak. Tam Discovery Channel, National Geographic bunları anlıyorum. Darwinist oldukları için hatta üzerine gidip de bunu tamamen örtüp saklayıp çevirip insanları yanlış yönlendirip işte bakın bu tesadüfen oluşmuştur. İşte hayvan buna kendisi karar vermiş tarzı böyle açıklamalar yapıp hayvan böyle özellikleri kendisi geliştirmiştir diyebiliyorlar. Bunları tamam, bunun saçmalığı ortada. Ama İslami çevrelere yakın başka televizyon kanallarında da buna benzer bir şekilde bir taktikle karşılaşıyor olmamız hiçbir evet. şeyi de kabul edilemez.
Evet.
Çok büyük bir ayıp. Allah'ın karşısında, Allah'ın huzuruna çıktığımız zaman hiçbir şekilde hesabı verilemeyecek bir ayıp olmuş olur.
İnşallah. Tabii.
Çok büyük vebali vardır. Yani burada açıkça söylemek lazım burada. Yani 2 kere 2 4 değil mi? Yani bu eşittir. Sen bir şeyi görüyorsun. Odaya girdiğinde bütün ortamı düzgün bir şekilde işte masa sofra kurulmuş. İşte örtüler ütülü bir şekilde duruyor. Dolabı açıyorsun. Elbiseler düzenli olarak kurulmuş. Her şey katlanmış. Düzgün bir şey var. Ne dersin? Tesadüfen olmuştur der misin? Ya da işte temizlenmiş her yer. Pırıl pırıl olmuş. Bu ev ortamı işte ne dersin? Ya bu acaba kim yapmış dersin? Değil mi? Burayı kim düzenlemiş? Kim bu hale getirmiş? Kullanıma hazır hale getirmiş dersin. Merak edersin. Ve takdir de edersin bu temizliği, düzeni meydana getiren kimse artık. Merak ederek. İşte biz de bunu merak etmek durumundayız yani. Bu geliyoruz bakıyoruz kainat bir düzen içinde Big Bang'den beri büyük patlamadan itibaren bir düzen içinde yaratılmaya devam ediliyor. Hayvanlar öyle, insanlar öyle. Gezegenlerin kendi içindeki yörüngeleri, düzenleri aynı şekilde. Ayın doğması, güneşin batması hepsi bir düzen dahiliğine devam ediyor maşallah. E nedir bunun kaynağı o zaman? Tesadüf müdür? Tesadüf olduğunu iddia edenleri, darwinistleri bir kenara bırakalım. Bunun Allah'ın yaratmasıdır denmemesi de bir o kadar büyük bir ayıp.
İnşallah.
İnşallah. Mümine düşen, inanan bir insana düşen bunları hemen görünce Allah'ı takdir etmek, Allah'a tesbih etmektir. İnşallah.
İnşallah. Maşallah.
Evet. Buyurun. Yani şu anda kısa bir ara vereceğiz.
İnşallah.
Bir aradan sonra tekrar programımıza devam etmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Evet sevgili izleyenlerimiz. Ahir Zaman Bilim ve Yaratılış adlı programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz inşallah. İnşallah. Evren, Çetin, ben Doktor Cirat yine karşılarınızdayız inşallah. Evet hep dengeden bahsettik, yaratılış gerçeğinden bahsetmeye devam ediyoruz. Bunu açıkça bir şekilde söylemek lazım. Allah yarattı demek lazım. Bu kadar kolay bunu söylemek değil mi? Bakın Allah yarattı diyoruz. Neden bu kadar zor bunu söylemek? Herkesin bunu açıkça söyleyebilmesi lazım. Allah yaratmış, maşallah.
Maşallah.
Maşallah ne demek? Allah nasıl dilemiş, nasıl yaratmış demek. Ve bunu övmek, kastıyla söylenen bir şey. Şimdi her yerde üstün bir düzen var, üstün bir denge var diye bahsettik. Big Bang'den itibaren bu böyle. Yani kainatın ilk yaratıldığı andan itibaren bu böyle. Hiç de öyle bir karışıklık, bir patlamayla gelen bir bozukluk yok. Patlama şundan dolayı kullanılıyor. Big Bang'in karşılığı büyük patlama. İngilizceden Türkçe'ye çevrildiğinde. Oysa buradaki patlama kelimesi evrenin Allah'ın ol demesiyle çok hızlı bir şekilde yaratılması sebebiyle bir patlama gibi izah edilmeye çalışılıyor. Oysa bir patlamadaki bir bozukluk, bir düzensizlik yok burada. Hızlı bir şekilde evren genişlemeye başlıyor. Bir zamanın, mekanın olmadığı, maddenin olmadığı bir an öncesinde olmayan bir andan itibaren hızlı bir şekilde genişlemeye başlıyor ve yaratılmaya başlanıyor. Kuarklar, atomlar, elektronlar, moleküller, daha sonrasında da işte gezegenler, yıldızlar, galaksiler bu şekilde yaratılıyor hızlı bir şekilde. O yüzden buradaki hız sebebiyle patlama deniyor buna. Patlamadaki gibi bir hız olduğundan dolayı. Şimdi onunla ilgili videomuzu izleyelim inşallah. Bakalım düzen ilk andan itibaren nasıl var?
İnşallah.
İnşallah.
Yaşadığımız evren yaklaşık 15 milyar yıl önce tek bir noktada meydana gelen büyük bir patlamayla ortaya çıkmış ve genişleyerek bugünkü şeklini almıştır. Uzay boşluğu, galaksiler, gezegenler, güneş, dünya. Kısaca evreni oluşturan tüm gök cisimleri bu patlamanın sonucunda meydana gelmiştir. Fakat ortada çok büyük bir sır vardır. Big Bang, evrenin tüm maddesini içeren muazzam bir patlamadır. Eğer bu rastgele bir patlama olsaydı, oluşan madde evrene rastgele dağılırdı. Fakat öyle olmamıştır. Big Bang'de uzay boşluğuna dağılan madde, evrenin belirli noktalarında belli bir plan üzerine galaksileri, yıldızları ve yıldız sistemlerini oluşturmuştur. Sonuçta ortaya son derece sistemli ve düzenli bir evren çıkmıştır. Bilim adamlarının da fark ettiği gibi bu son derece şaşırtıcı bir durumdur. (Gülüyor) beklenen bütün patlamalar var olan düzeni bozar, parçalar ve yok ederler. Her patlamanın etkisi mutlaka yıkıcıdır. Dolayısıyla Big Bang gibi muazzam bir patlamadan sonra bu derece hassas dengeler üzerine kurulu bir düzenin oluşması ancak mucize tanımıyla açıklanabilir. Astrofizikçi Alan Sanders bu gerçeği şöyle dile getirir. Böyle bir düzenin kaostan gelmiş olmasını oldukça imkansız buluyorum. Tanrı'nın varlığı, varlık mucizesinin tek açıklamasıdır. Gerçekten de bir patlamayla birlikte atomların en uygun şekillerde bir araya gelmeleri, olağanüstü düzenlilikteki evreni, milyarlarca galaksiyi, trilyonlarca yıldız ve gök cismi arasındaki kusursuz dengeyi ve planı oluşturması büyük bir mucizedir. Bu mucizeyi gerçekleştiren ve bizlere gösterense sonsuz ilim ve kudret sahibi olan Yüce Allah'tır. Bir Kur'an ayetinde şöyle buyrulur. Göklerin ve yerin mülkü O'nundur. Ona mülkünde ortak yoktur. Her şeyi yaratmış, ona bir düzen vermiş, belli bir ölçüyle takdir etmiştir. Evrenin başlangıcı olan büyük patlama gerçekleştiğinde ortaya çıkan maddeler olağanüstü bir hızla birbirlerinden uzaklaşmaya başladılar. Eğer bu uzaklaşma biraz bile yavaş olsaydı, büyük boyutlardaki yer çekimi nedeniyle bütün maddeler daha yıldız sistemleri tam anlamıyla düzenlenemeden tekrar içine çökmüş olacaktı. Öte yandan, eğer evren biraz bile hızlı genişliyor olsaydı, bu kez de maddeler ne galaksileri ne de yıldızları bir daha asla oluşturamayacak biçimde boşlukta dağılıp gidecekti. Her iki durumda da evrende bizler dahil hiçbir canlı var olamayacaktı. Ancak her iki tehlikede gerçekleşmemiş, evrenin genişleme hızının son derece hassas dengesi sayesinde şimdiki düzenli evren ortaya çıkmıştır. Peki bu denge ne kadar hassastır? Çağımızın önde gelen teorik fizikçilerinden Profesör Stephen Hawking, Zamanın Kısa Tarihi isimli kitabında evrenin genişleme hızıyla ilgili şu tespitte bulunur. Evrenin genişleme hızı o kadar kritik bir noktadadır ki, Big Bang'den sonraki birinci saniyede bu oran eğer milyar kere milyarda bir daha küçük olsaydı, evren şimdiki durumuna gelmeden içine çökerdi. Ünlü Science dergisi, evrenin başlangıcındaki bu kusursuz dengeyi bir kalemin sivri ucunu 1 milyar yıl sonra da durabilecek biçimde yerleştirmeye benzetmektedir. Bu denge, insan aklının kavrama sınırlarının ötesindedir. Peki, bu denli olağanüstü denge neyi göstermektedir? Elbette böyle hassas bir ayarlama tesadüfle açıklanamaz ve bilinçli bir tasarımı ispat eder. Avustralya'daki Adelaide Üniversitesi'nden ünlü teorik fizik profesörü Paul Davis, gerçekte materyalist yaklaşımı benimseyen bir fizikçi olmasına karşın bu gerçeği şöyle kabul etmektedir. Doğanın en temel dengelerindeki hassas sayısal değerler, kozmik bir tasarımın varlığını kabul etmek için oldukça güçlü bir delildir. Görüldüğü gibi bilimin ortaya koyduğu kesin sonuçlar her ne kadar materyalist de olsa Davis'e evrenin bilinçli bir şekilde tasarlanmış, yani yaratılmış olduğu gerçeğini kabul etmeye yöneltmiştir. Aynı gerçek karşısında Amerikalı astronomi profesörü George Greenstein de Simbiyotik Evren adlı kitabında şöyle yazar. Kanıtları inceledikçe ısrarla önemli bir gerçekle karşı karşıya geliriz. Evrenin oluşumunda doğaüstü bir akıl devreye girmiş olmalıdır. Kısacası evrendeki bu eşsiz plan ve düzen maddeyi yoktan var eden ve onun her anını hakimiyeti altında bulunduran sonsuz bir bilgi, güç ve akıl sahibi yaratıcının varlığını göstermektedir. O yaratıcı tüm alemlerin Rabbi olan Yüce Allah'tır.
Maşallah, elhamdülillah.
Elhamdülillah.
Ne kadar Allah hassas dengelerle yarattığını görüyoruz. Bir patlamanın neler meydana getireceğini görüyoruz. Hiçbir zaman düzen getirmeyeceğini görüyoruz. Her zaman yıkım getireceğini görüyoruz. Ama Allah Big Bang'le muazzam bir bize yaşam alanı oluşturuyor. Bu da Allah'ın bir mucizesi inşallah. Ayette şu şekilde Allah buyuruyor. Nem suresinin 14. ayetinde. Şeytandan Allah'a sığınırım. Vicdanları kabul ettiği halde zulüm ve büyüklenme dolayısıyla bunları inkar ettiler. Artık sen bozguncuların nasıl sona uğradıklarına bir bak diyor Cenab-ı Allah. Vicdanları kabul ediyor. Allah'ın üstün yaratmasını gözleriyle, Allah'ın nimet olarak verdiği gözleriyle görüyorlar. Hı hı. İnşallah. Rabbimizin dediği gibi Allah'ı inkar etmekten dolayı, zaten evrim teorisi Allah'ı inkar etmenin bir başka adı inşallah. Yoksa tesadüf diye bir şey yok. Sadece bir masal. Pagan evet. Dini inşallah. Dolayısıyla hassas dengeleri biz burada görüyoruz.
Evet. Zaten mucize kelime anlamı olarak şu demek. Yani mucize, neye mucize denir? Eğer bir şey insan gücüyle, insan isteğiyle olamıyorsa, doğaüstü, yani metafizik, yani bütün bu kainattaki mevcut bildiğimiz şeyler ötesinde sonsuz bir ilimle, sonsuz bir güçle yaratılması ancak mümkünse ve bu gerçekleşiyorsa buna mucize deniyor. Ama bakıyoruz her yer mucizeyle dolu. Demek her şeyi Allah yaratıyor. Bir proteinin oluşumunu ne insan karar verir yapabilir, ne bir insanın yaratılışına insan karar verip yapabilir, değil mi? Şekillendirebilir. Böyle bir şey yine mümkün değil. Ancak ve ancak Allah'ın her yerde yaratmasıyla bu mümkün. İşte atomun içindeki işte elektronun çekirdeğin etrafında dönmesi de yine mucize. İnsanın doğumu da mucize. O yüzden mucize diyoruz.
Tabii.
Kur'an'da, Kur'an'ın inmesi de mucize. Kur'an'da verilen bilgiler de mucize. Bir insanın bilemeyeceği bilgiler var Kur'an'da da.
Tabii, maşallah.
Doğadaki dengelerin her biri mucize. Maşallah.
Tabii.
O yüzden her yeri, her şeyi Allah yaratıyor.
İnşallah. Maşallah. Zaten tek soruda bitiyorlar. Yani bir proteinin nasıl oluştuğunu bize açıklayamıyorlar.
Evet.
Ama biz hocamızın vesilesiyle, Allah razı olsun hocamızdan, biz de öğrendik hocamızın vesilesiyle elhamdülillah. Bize bir proteini açıklayamıyorlar ama biz binlerce detayı göstermiş oluyoruz.
Elhamdülillah. Tabii.
Nerede evrimciler? Yok. Evet. Maşallah.
Maşallah.
Elhamdülillah.
Onların açıklaması ne? Tesadüf. Eskiden evet. Tesadüf diyorlardı. Şimdi random demeye başladılar.
Random rastgele.
Random ne? Türkçe anlamı o da tesadüf. Rastgele demek yine.
Rastgele zaten tesadüf demektir. Evet. Yani sanki apayrı yeni bir şey bulmuş gibi yeni seviniyorlar.
Evet.
Çok onlar komik şeyler.
Maşallah.
Evet, mucizelerden bahsettik.
Evet.
Big Bang'den itibaren başlayan mucizelerden bahsettik. Mucizevi bir şey daha var şu anda yeryüzünde. Allah yarattığı şekilde su.
Maşallah.
İnsan yaşamı için çok önemli bir şey su. Hani dünya yaşamı için çok önemli bir şey dersek daha doğru olur.
Evet.
Su bir özelliği var, yüzey gerilimi. Bu yaşamımız için çok önemli. Yani bitkilerin yaşamı için önemli. Dolayısıyla bizim yaşamımız için önemli. Bitkiler pompa ve kas sistemleri vesaire yani diğer sistemleri olmadan toprağın derinliklerindeki suyu metrelerce yukarı taşıyabiliyorlar.
Evet.
Bunu nasıl yapıyorlar? Bunu suyun yüzey gerilimi sayesinde yapıyorlar. Bitkilerin köklerindeki ve damarlarındaki kanallar suyun yüzey geriliminden yararlanacak özelliklere sahipler. Yukarı doğru gidildikçe daralan bu kanallar suyun yukarı doğru tırmanmasını sağlıyorlar. Suyun yüzey gerilimi sıvıların içindeki moleküllerin çekim kuvvetinden kaynaklanıyor. Her sıvının yüzey gerilimi farklı. Suyun yüzey gerilimi bazı önemli biyolojik etkileri de oluşturuyor. Bitkilerdeki etki bunların en başında geliyor. Eğer suyun yüzey gerilimi zayıf olsaydı, hani şimdikinden daha zayıf olsaydı, bitkilerin karada yaşaması fizyolojik olarak imkansız olacaktı. Yani dolayısıyla diğer canlıların da varlığından bahsetmek mümkün olmayacaktı.
Hı hı.
Kuvvetli yüzey gerilimi başka bir önemli etkisi de kayaların parçalanması. Su yüksek gerilimi sayesinde kayaların içinde bulunan küçük çatlakların en küçük derinliklerine kadar sızabiliyor. Daha sonra havalar soğuyor ve sular kayaların içinde donuyor. Donup buza dönüşen su genişlediği için kayaları zorluyor ve zamanla parçalanmasına neden oluyor. Bu olay kayaların içindeki minerallerin doğaya kazandırılması ve aynı zamanda toprak oluşumu açısından da hayati bir öneme sahip. Suyun yaşam için önemli kimyasal özelliklerini incelediğimizde daha da iyi görüyoruz hani ne kadar önemli olduğunu. Bu ideal özelliklerin başında suyun çok iyi bir çözücü olması geliyor.
Hı hı.
Kimyasal maddelerin birçoğu su içinde uygun bir şekilde çözülebiliyorlar. Yani bunun yaşam için çok önemli bir etkisi suda çözülen sayısız yararlı mineral ve benzeri kimyasalların nehirler aracılığıyla denizlere aktarılması. Bu şekilde denizlere yılda 5 milyar ton kimyasal madde taşındığı hesaplanmış durumda. Bu maddelerin varlığı sudaki yaşam için zorunlu. Yani su neredeyse bilinen tüm kimyasal reaksiyonları hızlandırıyor. Hı. Suyun bir başka özelliği de kimyasal reaksiyonlara girme eğiliminin çok ideal düzeyde olması. Bunu diğer maddelerle karşılaştırırsak bunun önemini daha iyi anlayabiliriz. Su ne sülfürik asit gibi aşırı derecede reaktif ve dolayısıyla parçalayıcı bir bileşim ne de argon gibi hiçbir reaksiyona girmeyen durgun bir maddedir.
Hı hı.
Yani su hiçbir bunlara benzer özellik taşımaz. Suyun reaksiyona girme düzeyi hem biyolojik hem de jeolojik görevler açısından olabilecek en uygun değerdedir. Yani en mükemmel şekilde yaratılmıştır Allah tarafından. Yani bu örneklere bakarsak su gerçekten hayatımız için hani önemli bir varlık. Bu gibi bilgilerimizi hani arttırdıkça da doğadaki dengelerin birbiriyle uyumunu gördükçe de Allah'ın ne kadar kusursuz yaratmış olduğuna daha iyi şahit oluyoruz.
Evet.
Allah Kur'an'da kainatta yarattığı bu uyumdan şöyle bahsediyor. Şeytandan Allah'a sığınırım. O biri diğeriyle tam bir uyum içinde yedi gök yaratmış olandır. Rahman olan Allah'ın yaratmasında hiçbir çelişki ve uygunsuzluk göremezsin. İşte gözünü çevirip gezdir. Herhangi bir çatlaklık, bozukluk ve çarpıklık görüyor musun? Sonra gözünü iki kere daha çevirip gezdir. O göz uyumsuzluk bulmaktan umudunu kesmiş bir halde bitkin olarak sana dönecektir. Mülk suresi 3 ve 4. ayetler.
Maşallah.
Maşallah. Hani
Kur'an'da da belirtilmiş bu uyum.
Tabii.
Hani evet. Hiçbir şekilde ne kadar dikkatli, ne kadar böyle detaycı gözlerle bakarsak bakalım hiçbir şekilde uyumsuz bir varlık olduğunu göremeyeceğiz. Bir süreden sonra da hani ne kadar bakarsak bakalım bu umutsuzluğu hani göreceğiz vücudumuzda hani ne kadar ararsak arayalım hiçbir uyum göremeyeceğiz. Uyumsuzluk göremeyeceğiz.
İnşallah.
Bunu da Kur'an'da belirtmiş.
İnşallah. Allah'ın zaten Yüce Rabbimiz orada belirtiyor. Yani gözlerin yorgun olarak kendisine
bir
geri döneceğini.
Bir süre sonra bakacağımız
inşallah.
Bunu araştırırsak eğer.
Maşallah. Sen mesela endüstri mühendisliği okuyorsun.
Evet.
Endüstri mühendisliğinde mühendislik sonuçta yapıyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Çeşitli ürünler için uygun ortamlar,
evet.
Üretim ortamları hazırlıyorsunuz. Değil mi?
Evet.
O sistemlerin de doğru çalışması için böylesine bir mühendislik hesabı mutlaka gerekli. Çok detaylı hesaplamalar yapıyorsunuz. Öyle değil mi?
Evet.
İşte bunların işte makinenin nasıl olması gerektiği, işte nasıl çalışması gerektiği, onun için çeşitli devrelerin nasıl bulunması gerektiği. Peki şimdi biz baktığımızda bitkinin işte kanalları var, kökleri var. O köklerin ve yapraklardaki hücrelerin de ona göre beslenmesi ve ihtiyaçlarına ulaştırılması gerekiyor. Bunun için H2O denen iki hidrojen bir oksijen atomunun meydana gelmesiyle özel bir sıvı. Yani bir sıvı olacak ama bu sıvının da nasıl olması gerektiği mutlaka hesaplanmış. Evet. Bir mühendislik hesabı var burada. O kanalların çaplarından çaplarına varıncaya kadar, bitkinin içindeki o suyu yukarıya kadar çıkaracak bitki kanallarının çaplarına varıncaya kadar her şey suyun bu akışkanlık özelliğine göre hesaplanmış.
Evet.
Sonuç itibariyle.
Tabii.
Yani burada bir mühendislik hesabı yok mu? Apaçık var.
Maşallah.
O kanalların çapları bir defa suyun gerilim özelliği hesaplanarak belirlenmiş.
Çok güzel bir uyum var ikisinin arasında.
Evet. Yani ne daha geniş?
Geçebilmesi
evet.
Kadar gerekli bir gerilime sahip olma özelliği var.
Bir pompaya ihtiyaç olmadan
evet.
Suyun gerilim özelliğiyle su kendini yukarıya taşınabilsin diye ne kanal, oradaki kanallar ne daha geniş ne daha dar.
Evet.
Ama tam olması gerektiği şekilde.
Maşallah.
Suyun gerilim yüzey gerilimi özelliği hesaplanarak belirlenmiş bu özellik. Öyle değil mi?
Yani o gerilimi taşıyamayacak kadar ince veya daha kalın olsa belki su yeterli miktarda yüzeye taşınamayacak.
Evet.
Yani bitkiye canlı kalması için yeterli bir miktar olmayacak.
Evet.
Yani bitki hayatı olmadığı sürece de diğer varlıkların yaşamı pek mümkün olmayacak.
Maşallah.
Doğal olarak.
Tabii.
Hani bu kadar ince bir detay bile
mühendislik olduğunu ortaya koyuyor.
Mühendislik olduğunu
burada
ortaya
bir mühendislik
koyuyor.
Hesabı yok mu? Var. Apaçık bir şekilde var. Peki bu hesap kime ait?
Maşallah.
Bitkinin kendisine mi ait? Şimdi açıyorsunuz belgeselde diyor ki bitkiler böyle bir şey geliştirmişler diyor. Ya bırakın böyle cümleler kurmayı. Çok saçma oluyor. Yani çok komik duruma düşüyorsunuz. Tabii. Artık buna çocuklar herkes gülüyor buna. Yapmayın etmeyin.
Allah'ın sonsuz aklını görmüş oluyoruz inşallah.
Evet.
Çok doğru.
Burada yani mühendislik çok açık ortada. Üzerinde yani bir ürünün markasının yazması. Tabii ki diyoruz bakın bu marka işte Sony vesaire bilmem ne, hani gördüğümüz zaman televizyonun işte markası diyoruz ki bu fabrikada üretilmiştir diyoruz. İşte bunun mühendisleri var arka planında diyoruz. Bitkiye de baktığımızda buradaki mühendisliği görmemek mümkün değil.
Maşallah.
Gördükten sonra da bunu işte bitki kendisi yapmıştır demek çok saçma. Bunu her şeyi bilen, suyun gerilimini de bilen, atomların elektronlarıyla arasındaki hareketlerinden kaynaklanan o akışkanlığı hesaplarını da bilen sonsuz ilim sahibi Yüce Rabbimizin eseri olduğu ortada.
Maşallah.
Yaratması olduğu ortada.
İnşallah.
İşte bunu söylemek gerekiyor ama.
İnşallah. Yani
gördükten sonra görmemiş gibi devam etmek işte çok büyük nankörlük bu.
Ben bir ayet okuyacağım. Kolumu şeytandan Allah'a sığınırım. Kendisi hakkında hiçbir delil indirmediği şeyi Allah'a ortak koştuklarından dolayı küfredenlerin kalplerine korku salacağız. Onların barınma yerleri ateştir. Zalimlerin konaklama yeri ne kötüdür. Ali İmran suresi 151. Ayette Cenab-ı Allah bize net olarak hiçbir delil, yani sadece yaratmasının delilleri olduğunu söylüyor. Mesela ne diyor evrimciler? Yani ortada zaten de masalları. Dolayısıyla biz ayetlerde Allah'ın nasıl yaratmaya başladığını, Allah'ın sonsuz merhametini, kudretini, sonsuz aklını görmüş oluyoruz. Tecellilerini evet. Görmüş oluyoruz dışarıda.
Evet.
İnşallah dolayısıyla Allah evrimle ilgili hiçbir delil indirmemiştir. Yani hı-hı. Bunu bir kere çok evet. İyi anlamamız lazım.
Yani bir makineye bakıp da bakın makine kendini nasıl geliştirmiş demek çok saçma bir şey değil mi? Komik değil mi yani gülmek gereği? Gülersin yani böyle bir insan kalkıp da işte beyaz önlüklü bir gelse, profesör kılıklı birisi gelse yanında makinenin dursa dese ki bu makine kendi kendini geliştirdi dese gülmez misiniz adama? Aklından zoru var dersiniz değil mi?
Hı hı.
Yani herhalde akli dengesi bir problemleri, ciddi anlamda bir problemi var adamın dersiniz. Hı. Çünkü makineyi oluşturan parçaların mühendislik eseri olduğu ortada. Bir amaca hizmet etmek üzere o makinenin çalıştığı, buna göre programlandığı, başka detaylarına ince işte elektronik devreleri vesaire hiçbir şekilde açık bir şekilde, net bir şekilde ortada. Bir proteine bakıyorsunuz zaten elektron, proton düzeyinde molekül düzeyinde bir nano makine olduğunu görüyoruz. Tek bir proteinin. 200 bin çeşit protein var insan vücudunda üretilen. 200 bin çeşit makinenin bulunduğu bir insan vücudundan bahsediyoruz. Organları, sistemleri bahsetmiyorum daha o seviyede değil. Moleküler düzeydeki makinelerden bahsediyoruz. Allah'ın yaratması aşikar.
Maşallah.
Çok net, açık. Bunu elhamdülillah, maşallah deyip takdir etmek, övmek gerekiyor. Allah bizden onu övmemizi, bizim buna ihtiyacımız olduğu için bize söylüyor inşallah, tarif ediyor.
Evet, şeytandan Allah sizin, evet. Allah bir ayetinde fakir olan sizlersiniz, zengin olan Allah'tır diyor.
Evet, inşallah.
Elhamdülillah. Yani biz Allah'a muhtacız. Allah bize, bakın biraz önce de anlattık, hiçbir şey bilmezken bütün nimetlerle donatıyor. Değil mi? Maşallah. Evet. Dolayısıyla çok şükretmemiz lazım.
Şimdi yani insan o kadar hediye aldıktan sonra kalkıp da o hediye vereni aramazsa, değil mi? Ne kadar büyük nankördür, değil mi? Sonsuz nimetlerle, sonsuz hediyelerle, hediyelerin içine boğuluyorsa eğer bir kişi, o hediye vereni arar. Değil mi? Onu teşekkür etmek için arar. Ve merak eder. Yani merak etmemek çok acayip bir şey zaten. Merak etmiyorsun ve sana da söyleniyor hediyeleri kimin verdiği, nimetleri kimin sağladığı. Yani benzetmek tam anlamıyla tabii ki, tam benzetmek olmuyor tabii ki inşallah. Allah bütün eksikliklerden münezzeh. Örnek olsa anlaşılsın diye söylüyorum. Allah'ın olduğu da söyleniyor. Bu konuda inmiş kitap da var. Kur'an-ı Kerim. Maşallah. O kitapta Allah bize kendini de çok detaylı olarak tanıtıyor. Kalkıp burada Allah'ı tabii ki övmek, tabii ki sahibi de belliyken bu nimetleri verenin, ona ulaşmaya çalışmak, onun istediği gibi olmaya çalışmak gerekiyor.
Maşallah.
Övmek, tesbih etmek ve onun istediği şekilde bir insan olmak. Çünkü bize dünyaya niçin gönderildiğimiz de tarif ediliyor. Neden bu kadar şeyin olduğu, nimetin olduğu, neden bizim de olduğumuz şu ayet-i kerimede şu şekilde belirtilmiş. Şeytandan Allah'a sığınırım. Ben insanları ve cinleri yalnızca bana ibadet etsinler diye yarattım diye buyuruyor Allah. Yalnızca bana ibadet etsinler diye. Yani Allah'ı ilah edinsinler, Allah'ı abid edinsinler ve ona ibadet etsinler diye. Başka hiçbir amaç yok dünyada bulunmamızın. İşte çayırlara yayılalım, işte piknikler yapalım, eğlenelim, ondan sonra yiyelim, içelim, işte çoğalalım. Böyle bir amaçlar bunlar değil. Bunlar ancak araç. Allah'ı övmede araçlar olabilir. İnsan tabii ki eğlenecek. Tabii ki süsler takınacak üzerine, ziynetler takınacak. Ama her defasında Allah'ı övmek üzere. Diğer türlü Allah'ın verdiğini bilerek, Allah'a devamlı şükrederek yapıldığı zaman zaten bunların da bereketi geliyor. O zaman gerçek anlamda bunlardan da zevk alınıyor. Hem dünyada hem ahirette. Zevkler zaten inşallah. Ama Allah'ın sağladığını bilerek bunları yaşamak var. Bilinçli bir şekilde bilmek var. Buna göre hareket etmek var. Bu önemli olan inşallah.
Maşallah. Allah bir ayetinde, Bakara suresinin 21. ayetinde, şeytandan Allah'a sığınırım. Ey insanlar, sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize kulluk edin ki sakınırsınız. Takva sahibi olursunuz diyor Cenab-ı Allah. Yani çok şükretmemizi istiyor. Evet. Bizden öncekileri de ve olmayan bütün her şeyi ilk yaratanın Yüce Rabbimiz olduğunu Allah bize söylüyor Kur'an-ı Kerim'de inşallah. Ki bunlardan biri bir iman hakikatiyle devam edelim. Polenlerle devam edelim. Mesela onlar da çok mucize maşallah.
Evet maşallah.
Ambalajlanmış genler inşallah. Polenler ilk olarak çiçeklerin erkek üreme organlarında üretilir ve oradan da çiçeğin dış bölümüne doğru ilerlerler. Buraya ulaştıktan sonra da olgunlaşmaya başlar ve sonraki nesil için döllenmeye hazır hale gelirler. Bu polenin hayatındaki ilk aşamadır. Polen gözle görülemeyecek kadar küçük bir mikroorganizmadır. Kayın ağacı poleni 2, kabağın poleni ise 200 mikron büyüklüğündedir. Yani 1 mikron 1 milimetrenin binde biri. Yani çok küçük.
O kadar küçük bir paketçikten bahsediyoruz.
Maşallah. Elhamdülillah. Ki şimdi resimlerde de görüyoruz polen taneleri.
Bilgi paketçiği.
Elhamdülillah. Değişik şekil ve boyutlarda oluyor polenler. Ortada büyük olan ise kabak poleni. Maşallah. Polen bir tür kutuya benzetilebilir. Polenin içinde bitkinin üreme hücreleri vardır. Bu hücrelerin çoğu dış etkenlerden zarar görmeden canlılıklarını koruyabilmeleri için çok iyi bir şekilde saklanmaları gerekir. Bu yüzden kutunun yapısı son derece sağlamdır. Kutunun etrafı sporoderm diye adlandırılan bir kabuk tarafından sarılmıştır. Bu kabuğun dış kısmında bulunan ve ekzin olarak adlandırılan tabaka, organik alemin bilinen en dayanıklı maddesidir ve kimyasal yapısı henüz tam olarak aydınlatılamamıştır.
Bu sağlam bir kabuk değil
maşallah
mi?
Maşallah. Bu madde genel olarak asitlerin ve enzimlerin yol açtığı bozulmalara karşı çok dirençlidir. Ayrıca yüksek sıcaklık ve basınçtan da etkilenmez. Allah çok güzel yaratıyor maşallah. Burada da kızıl ağaç polenini görüyoruz.
Bir ağacın tüm bilgisi burada bilgi olarak var.
Zaten evrimcilerin çözemediği bir konudur.
Evet.
Evrende var olan bilgi.
Evet.
Maşallah. Çünkü her şeyi maddesel olarak düşündükleri için bilgiyi çözemiyorlar.
Evet.
Zaten cevapları yok da inşallah.
Evet. Yani sen devam et istersen
i̇nşallah.
Sonunda ben bir şey ekleyeceğim.
İnşallah. Polenler adeta özel olarak ambalajlanmıştır. Bu sayede polenler hangi metodla taşınırlarsa taşınsınlar, ana gövdelerinden kilometrelerce uzaklıkta dahi canlılıklarını sürdürebilirler. Polenlerin çok dayanıklı bir maddeyle kaplanmış olmalarının yanı sıra sayıca çok olmaları da o bitkinin çoğalmasını garanti altına almış olur. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Yeryüzünde birbirine yakın komşu kıtalar vardır. Üzüm bağları, ekinler, çatallı ve çatalsız hurmalıklar da vardır ki bunlar aynı su ile sulanır. Ama ürünlerindeki verimde ve lezzette bazısını bazısına üstün kılıyoruz.
Hı.
Şüphesiz bunlarda aklını kullanan bir topluluk için gerçekten ayetler var diyor Cenab-ı Allah Rad suresinin 4. ayetinde.
Elhamdülillah.
Elhamdülillah.
Ayette bildirildiği gibi aklını kullanan bir topluluktan bahsediliyor. Bir de aklını kullanmayan bir topluluk var demek ki. İşte Darwinistler de bu aklını kullanamayanlar. Şimdi eğer bir bilgi varsa ve bu bilgiye göre de bir üretim varsa burada yaratılış çok açıktır. Yani bunu inkar etmek ne kadar akılsız değil mi?
Tabii ki.
Çünkü ne diyorlar? Kaos var diyorlar. Kaos da işte hani parçalar kendi kendine bir araya gelebilir. Kaos, sözde bir kaos ortamı olsaydı. Parçalar bir araya gelebilir. Bir şeyler şekilsiz, şemasız, simetrinin olmadığı, ucube şeylerin, bozuk şeylerin pek çoğunun olduğu, böyle garip şekiller, şemalar ortaya çıkabilirdi. Değil mi? Ama
evet.
Doğada böyle bir şey yok. Ne var? Bilgi var. O bilgiye göre de üretim var. Kavun kapanmış durumda.
Elhamdülillah.
Yani ne kadar akılsızsın sen. Kalkıp da hala nasıl kaostan bahsedebiliyorsun ki? Kainatta kaos diye bir şey yok. Bilgiye göre üretim var. Bakın polen işte bir örneği. Bitkiler çoğalmak için o bilgileri kendilerine ait bilgi paketçiklerini, bir ağacın nasıl olması gerektiğini, yaprağından köküne kadar, o yaprağındaki hücrelerin nasıl klorofil üretmeleri gerektiği, nasıl fotosentez yapabileceğine ait kimyasal formüller, bütün bunların içinde var. O polenin içinde maşallah. Güneş enerjisini nasıl fotoreseptör proteinler üreterek algılayıp, bakın ışığa hassas proteinler üreterek algılayıp, ki protein nano makine dedik, moleküler düzeydeki makineler olduğunu söyledik, algılayıp daha sonra da güneş enerjisini nasıl, güneş ışığını nasıl enerjiye çevireceğine ait kimyasal formüller, şifreler var içinde.
Evet maşallah.
Şifreden bahsediyoruz, bilgiden bahsediyoruz. Akıl demektir. Yani bilginin, şifrenin varlığı zaten onu yazanı aramayı gerektirir. Öyle değil mi?
Evet.
Bir tesadüf var mı burada o zaman? Yok. Maddenin kendini organize etmesi söz konusu mu burada? Değil. Maddenin organize edilmesi mevzubahis burada.
Maşallah.
Maddenin kendi kendini organize etmesi değil. Öyle bir şey söz konusu zaten olamaz. Bozukluk olur da öyle olsa. Maddenin organize edilmesinin programları, bilgileri burada var. DNA'da da var bu. İşte polende de bunu görüyoruz. Maşallah.
Maşallah. Tabii elhamdülillah. Allah bize bu kadar çok detaylı mucizeleri gösteriyor inşallah. Artık evrim teorisi diye bir şey kalmadı. Hocamızın vesilesiyle Allah'a hamdolsun. Yaratılış atlası kafalarına öyle bir düştü ki elhamdülillah. La altından kalkamıyorlar. Tabii başka yani en önemli konulardan bir tanesi de ahir zamanda olmamız inşallah. Müslümanlar bir arada olduğu zaman bu tür güzellikleri konuşup Allah'ın üstün yaratmasının tadına ve zevkine varabiliyorlar. Evet. İnşallah.
İnşallah.
Ve bu Allah'ın bize bir emri inşallah. Yani Müslümanların birlik olmasıyla birlik olmasını istiyor Allah. Şimdi ayetler okuyup inşallah konuşalım. Mesela Cenab-ı Allah kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Enbiya suresinin 92 ve 93. ayetlerinde şöyle buyuruyor. Gerçekten sizin bu ümmetiniz tek bir ümmettir. Ben de sizin Rabbinizim. Öyleyse bana ibadet ediniz. Onlar işlerini kendi aralarında parça parça dağıttılar. Dinlerinde bölünmeler yaptılar. Hepsi bize döneceklerdir diyor Cenab-ı Allah. Yüce Rabbimiz bizim tek bir ümmet olduğumuzu söylüyor. Mesela şu an bakıyoruz değil mi? Bir dağılma söz konusu. Müslümanlar dünyada eziyet görüyor. Değil mi? Yani
sıkıntılar yaşıyorlar.
Sıkıntılar yaşıyorlar. Şehit ediliyorlar, katlediliyorlar. Ve Müslümanız dedikleri için türlü canları yanıyor.
Eziyetlere maruz kalıyorlar tabii.
İnşallah. Bakın başka bir ayette Cenab-ı Allah, şeytandan Allah'a sığınırım. Allah'ın ipine sımsıkı sarılın. Dağılıp ayrılmayın diyor inşallah.
Çok önemli. Dağılıp ayrılmamak.
Maşallah.
Evet, inşallah.
Tabii dağılıp ayrıldığı için zaten böyle bir durum gösteriyor Allah.
Güçleri de kalmamış oluyor ve bu şekilde kolaylıkla hedef olup yok edilebiliyorlar. Yok yani şehit edilebiliyorlar. Tabii, ezilebiliyorlar.
Tabii inşallah. Ayete devam ediyorum. Ve Allah'ın sizin üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Hani siz düşmanlar idiniz. O kalplerinizin arasını uzlaştırıp ısındırdı ve siz onun nimetleriyle kardeşler olarak sabahladınız. Yine siz tam ateş çukurunun kıyısındayken oradan sizi kurtardı. Umulur ki hidayete erersiniz diye. Allah size ayetlerini böyle açıklar. Ali İmran suresi 100. ayet. 103. ayet. Elhamdülillah. Senin dediğin gibi Cihat Hocam dağılıp ayrılmayın diyor Cenab-ı Allah.
Evet.
Bakın işte şu anda görüyoruz. Allah ahir zaman mucizelerini de bize inşallah Peygamber Efendimizin güzeller güzeli Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vesilesiyle bize aktarıyor. Mehdi aleyhisselamın gelişiyle bizi müjdeliyor. Geleceğinden. Hı hı. İnşallah geldi. Sadece zuhurunu bekliyor inşallah.
Evet, çıkışını.
Çıkışını bekliyor inşallah ve Müslümanlar hep bir arada olacak. İslam birliği olacak Allah'ın izniyle ve bu zulüm kanda durmuş olacak. Evet. Kim vesilesiyle? Hazreti Mehdi Aleyhisselam vesilesiyle. Evet. İnşallah.
İstersen araya girerek bir şey de eklemek
tabii ki,
istiyorum.
Çok iyi olur.
Şimdi Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin çeşitli talebeleri var biliyorsunuz hala hayatta olan. Hı hı. Onlardan biri de Hekimoğlu İsmail. Onun Hazreti Mehdi'den bahsetmişken onu da belirtmek istedim hemen
İnşallah.
Araya girip yeri gelmişken. Onun Hazreti Mehdi'nin çıkışına ait günümüzde bulunduğumuz asırda çıkacağına dair ifadeleri var. Onları aktarmak istiyorum inşallah.
İnşallah.
Hekimoğlu İsmail Ömer Okçu hocamız bu yüzyılın Mehdiyet çağı olduğunu anlatıyor. İslam'a hizmet edenler çeşitli manevi rütbede kimseler biliyorsunuz. Fakat Mehdilik makamı bunların en yücesi inşallah. Ve Hekimoğlu İsmail şu şekilde ifade etmiş. Diyor ki Hazreti Mehdi aleyhisselam cevapsız kalan sorulara müdellel yani kesin delillerle cevap verecek. Hazreti Mehdi aleyhisselam aynı şekilde şöyle devam ediyor. Bulunduğu asra bir baş tabip gibi çıkar. Sorunları teşhis eder ve buna göre tedavisinde tabii ki sunacağını aktarıyor inşallah. Tabii çok güzel anlatıyor hocamız burada. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın çağın tüm dertlerine çare olacak Allah'ın izniyle vesile etmesiyle inşallah bu gerçekleşecek. Acıları, savaşları, yoklukları sona erdirecek, kardeşliği hakim kılacak ve kalplerde yeniden sevgiyi yeşertecek inşallah.
İnşallah.
Devam ediyor hocamız. Diyor ki 1980 yıllarında ise kitleleri peşinden sürükleyen liderlerin kalmadığı, adeta güneşlerin batıp yıldızların kaldığını gördük. Çünkü 1980'de Hicri 15. asra girilmişti diye bildiriyor. Asrın başındaydık. Bu asrın mühim şahısları çocuk veya gençlik çağında. Öyleyse 2000 yılı önemlidir diye maşallah 2000 yılına işaret ediyor. Zaten diye devam ediyor. Evet. Zaten 2000 yılının önemi buradan ileri geliyor. Ya İslamiyet hakimiyet noktasında ortaya çıkacak veya insanlığını kaybeden insanlar bütün güçleriyle kıyameti arzu edecek diye ifade etmiş kendi sözleriyle.
İnşallah.
Tam tarih veriyor hocamız maşallah. Bazı kimseler gibi kalkıp da yüzyıllar ilerisine atmıyor Hazreti Mehdi'nin çıkışını. Mehdi Aleyhisselam'ın çıkışını. Evet. Samimiyetle gördüğünü anlatıyor.
Tabii.
Kendi yaptığı teşhisler, gerçekleşen olaylar, alametler, Peygamber Efendimiz'in hadislerinde bildirdiği, ifade ettiği işaretler bir bir gerçekleştikçe o da bunu açık bir şekilde gördüğü neyse onu ifade ediyor. Ve tam tarih veriyor. 15. asır diyor bakın. 1980'de Hicri 15. asra girmişti. Asrın başında idik. Bu asrın mühim şahısları çocuk veya gençlik çağında diyor. Bu asrın mühim şahısları. Mühim şahısları kimler? Hazreti Mehdi en başta. Mehdi Aleyhisselam.
İnşallah.
Öyleyse 2000 yılı önemlidir diye 2000 yılına da dikkat çekmiş. Şu an kaç yılındayız?
Maşallah.
2011. Demek ki Hazreti Mehdi'nin faaliyete başladığı yıllar, 2000'li yıllar. Değil mi? Ona işaret etmiş. Günümüzde de demek ki faaliyetleri halen devam ediyor. Aramak, faaliyetleri teşhis ederek aramak ve Hazreti Mehdi'yi ya da Mehdi talebelerini teşhis etmeye çalışmak, onlara onlar gibi olmaya çalışmak, bu yolda bu kutlu mücadelede dinsizliğe, fitneye, yeryüzündeki en büyük fitne olan dinsizlik akımına karşı fikri mücadelede katkıda bulunmak lazım.
İnşallah.
İnşallah.
İnşallah. Tabii 1979'dan itibaren hocamızın Allah razı olsun bu konularla ilgili 360 küsür tane kitabı var inşallah. Dolayısıyla müminlerin bir araya gelmesini aşkla ve şevkle istememizi bize öğretiyor inşallah evet hocamız.
Zaten Mehdi Aleyhisselam sonuç itibariyle Peygamber Efendimizin sünnetini, Peygamber Efendimizin yaptığı davranışları yine aynı şekilde yerine getirecek, pratiğe geçirecek olan bir lider olarak işte tarif edilmiş bize hadis-i şeriflerde maşallah. Ve Kur'an-ı Kerim'i tekrar gündeme getirip Kur'an-ı Kerim'deki işte ayetleri tekrar uygulamaya sokacak olan kişi olarak inşallah tarif ediliyor.
İnşallah. Tabii. Bakın ayetlere devam edeyim inşallah. Kolunu şeytandan Allah'a sınırım. Müminler ancak kardeştirler diyor Cenab-ı Allah. Öyleyse kardeşlerinizin arasını bulup düzeltin ve Allah'tan korkup sakının. Umulur ki esirgenirsiniz. Hucurat suresi 10. ayet.
Demek ki müminlerin birleştirilmesi gerekiyor.
Elhamdülillah.
Ayrı durmalarının önüne geçilmesi gerekiyor.
Evet, evet.
Mehdi Aleyhisselam da bunu gerçekleştirecek.
Bu nasıl oluyor? Şahsı manevici kafasıyla değil. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ı şevkle ve aşkla, çağırmayla ve bulmayla
evet
oluyor. İnşallah. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem karda dahi olsa sürünerek Mehdi'ye katılın, bulun diyor.
Evet,
bize
evet
emrediyor.
Evet.
İnşallah. İnşallah. Bakın Enfal suresinin 46. ayetinde ise devam ediyorum. Şeytandan Allah'a sığınırım. Allah ve Resulüne itaat edin ve çekişip birbirinize düşmeyin. Çözülüp yılgınlaşırsınız, gücünüz gider. Sabredin. Şüphesiz Allah sabredenlerle beraberdir. Evet, inşallah. Bunu da görmüş oluyoruz şu anda.
Evet, inşallah.
Allah tecelli ediyor.
Ve Mehdi Aleyhisselam'ın bulunduğu ortamda mücadele mutlaka var.
İnşallah.
Dinsizliğe karşı, küfre karşı, Allah'ın dinine karşı mücadele eden insanlara karşı entelektüel anlamda fikri bir mücadele var. Ve Allah tüm Müslümanlara hep birlikte mücadele etmelerini emrediyor.
Tabii.
Pek çok ayette var bu. Nisa suresi 75. ayette Allah şöyle buyurmuş, şeytandan Allah'a sınırım. Size ne oluyor ki Allah yolunda ve Rabbimiz bizi halkı zalim olan bu ülkeden çıkar, bize katından bir veli, koruyucu sahip demek veli, gönder, bize katından bir yardım eden yolla diyen erkekler, kadınlar ve çocuklardan zayıf bırakılmışlar adına mücadele etmiyorsunuz. Size ne oluyor ki mücadele etmiyorsunuz diye Allah ayet-i kerimede buyurmuş.
Maşallah.
Yani mücadele etmemenin sebebi ne? Mücadele etmekle yükümlüyüz. Bunun başka hiçbir şeyi yok. Yani yeryüzünde bulunmamızın, yani mümin olmanın en büyük şartı mücadele etmek. Çalışmak, çabalamak, cehd etmek.
İnşallah.
İnşallah. Cihad etmenin karşılığı mücadele etmek diye tarif ediliyor Kur'an-ı Kerim'de.
İnşallah.
İnşallah. Fitne kalmayınca, bakın başka bir ayet-i kerime. Fitne kalmayınca ve dinin hepsi Allah'ın oluncaya kadar. Onlarla mücadele edin. Kimle? Tabii ki dinin karşısında, dine karşı mücadele edenlerle. Dinin hepsi Allah'ın oluncaya kadar. Yani İslam birliği oluncaya kadar. Yani İslam yeryüzüne inşallah hakim oluncaya kadar.
İnşallah.
Fitne kalmayıncaya kadar ne demek? Fitnenin olmaması. İşte bugün yeryüzündeki en büyük fitne dinsizlik akımı. Ateizm. Buna karşı mücadele etmek gerekiyor.
Tabii.
Şayet vazgeçecek olurlarsa şüphesiz Allah yaptıklarını görendir.
Tabii.
İnşallah.
İnşallah. Bak şöyle söyleyeyim bakın. Cenab-ı Allah Saf suresi 4. ayette hocam senin dediğin gibi birlikte olmayı, mücadele etmeyi şöyle buyuruyor, emrediyor. Şeytandan Allah'a sığınırım. Şüphesiz Allah kendi yolunda sanki birbirlerine kenetlenmiş bir bina gibi saf bağlayarak çarpışanları sever.
Evet.
Darwinizm ve materyalizmin dünyaya nasıl belalar getirdiğini görüyoruz.
Evet.
Onun için Müslümanlar birleşip
Hep beraber birleşip
bir bina gibi Yüce Rabbimizin emrettiği şekilde saf bağlayarak çarpışanları sever diyor. İnşallah Müslümanlar da bir araya gelip birleşip kardeş olduğunu artık yani anlayıp mücadele etmemiz gerektiğini Cenab-ı Allah söylemiş oluyor. İnşallah.
Ve böyle bir mücadele ortamında mutlaka bu mücadelenin de bir lideri oluyor mu? Oluyor tabii ki. Her devirde böyle olmuş. Müceddidler gelmiş, peygamberler olmuş ve İslam bilginleri, alimleri olmuş ve onlar bu toplumu yönlendirmişler, liderlik etmişler. Yani bir başı mutlaka olmuş böylesine bir mücadele.
Tabii, maşallah.
Mehdi Aleyhisselam da bu devirdeki, ahir zamandaki mücadelenin lideri olacak olan kişi.
Tabii, inşallah.
İmamı olacak olan kişi.
Eksikliğini de inşallah görüyoruz. Allah bize gösteriyor Mehdi Aleyhisselam'ın eksikliğini.
İnşallah.
İnşallah.
Ve Mehdi'nin bereketiyle, Mehdi'nin samimiyetiyle ve Allah'a yakınlığıyla Allah bu zaferi en kolay bir şekliyle sunacak Allah'ın
izniyle.
Tabii
maşallah.
İnşallah.
Programımızın herhalde sonuna geldik.
Evet, bir programımızın daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. İnşallah saat 17'de, akşam saat 5'te Ahir Zaman ve Yaratılış Delilleri programı ile devam edeceğiz. Ve akşam saat, gece saat 10'da, gece saat 22'de de Sayın Adnan Oktar'la Gece Sohbetleri programını Adıyaman Asu TV, Harun Yahya TV'den takip edebilirsiniz inşallah. Allah'a emanet olun diyoruz. Selamlar, sevgiler.